Ayrım 10.
Pazar yerindeki kadınlar ona sepetlerinin gölgesinde yapraklardan döşek yaptılar, ara sıra bir salkım üzüm attılar, bütün Floransa tanır, bütün Floransa severdi onu, soylusu, köylüsü, köpeği, insanı. Ama artık yaşlanmakta olan bir köpekti ve gitgide çeşmenin altında bile değil de, çünkü paket taşları ihtiyar kemiklerine çok sert geliyordu, Guidi'lerin aile armasının ortada pürüzsüz küçük bir çukur oluşturduğu oda zemininde ya da çalışma odasında masanın altında yatmayı yeğliyordu. Londra'dan dönüşünden kısa bir süre sonra bir gün oraya yayıldığı gibi uykuya dalıverdi. Yaşlılığın derin ve rüyası olmayan uykusu üzerine çökmüştü. Hatta bugün uykusu her zamankinden de derindi çünkü o uyurken çevresindeki karanlık daha da koyuluyor gibiydi. Olur da rüya görürse, rüyasında ilk çağlardan kalma bir ormanda, gün ışığı görmeden, insan sesi duymadan uyuduğunu görüyordu. Gerçi bazen uyurken rüyasında rüya gören bir kuşun uykulu ötüşünü ya da rüzgar dalları sarsarken uykulu bir maymunun gevrek gevrek kıkırdayışını duyduğunu gördüğü de oluyordu. Sonra birden dallar aralandı, ışık içeri daldı, bir oradan bir buradan gözleri kamaştıran huzmeler halinde. Maymunlar çığırdı, kuşlar çığlıklar atıp tehlike işareti vererek havalandılar. Birden uyanarak ayağa fırladı. Etrafında müthiş bir koşuşturma vardı. Sıradan bir masanın bacakları arasında uyuyakalmıştı. Birden şişip kabaran eteklerle esinti çıkaran pantolonların arasına sıkışmıştı. Dahası var, masanın kendisi de şiddetle iki yana sallanıyordu. Nereye kaçacağını bilemedi. Ne oluyordu yahu? Allah Allah, masanın içine cinler falan mı girmişti? Uzun uzun sorgulayan bir ulumayla sesini yükseltti. Flash'ın sorusuna burada doyurucu bir cevap vermek mümkün değil. Bir iki olgu, o da en göze görünenlerinden, burada söylenebilecek olan bu kadarı. Kısaca şu, 19. yüzyılın ilk yıllarında Blessington Kontesi'nin bir sihirbazdan bir kristal küre satın aldığı anlaşılıyor. Ekselansları bu kürenin ne işe yaradığını hiçbir zaman pek anlayamamıştı. Hatta küreye bakınca kristalden başka bir şey göremiyordu. Ne var ki ölümünden sonra eşyaları satışa çıkarıldı ve küre ona daha derinine, daha saf gözlerle bakanların eline geçti. Küreyi satın alanın Lord Stanhope mu olduğu, ona daha saf gözlerle bakanın da o mu olduğu belirtilmiyor. Ama kesin olan şu ki 1852 yılında Lord Stanhope'un elinde bir kristal küre bulunuyordu ve Lord birçok başka şeyin yanı sıra güneşin ruhlarını da görmek üzere bu küreye bakıyordu. Elbette ki gördükleri paylaşmasını seven Lord'un yalnızca kendine saklayacağı şeyler değildi ve bu yüzden Lord Stanhope küresini yemek davetlerinde göstermek ve dostlarını da güneşin ruhlarını seyretmeye davet etmek alışkanlığındaydı. Bu seyirde garip ama haz verici bir tek Mr. Corley böyle düşünmüyordu, bir yan vardı. Etrafı küre çılgınlığı sardı, şans eseri Londralı bir gözlükçü çok geçmeden Mısırlı ya da sihirbaz olmaya gerek kalmadan küre imal edilebileceğini keşfetti ama tabii İngiliz kristali pahalıydı. Böylece 1850'lerin ilk yıllarında birçok kişinin küresi oldu. Mamafi birçok kişi diyordu Lord Stanhope. Küreleri kullanıyorlar ama bunu itiraf edecek ahlaki cesaretleri yok. Ruhların Londra'ya sarması o kadar dikkat çekici bir hal aldı ki bazı çevrelerde bir tedirginlik hissedilir oldu. Bunun üzerine Lord Stanley, Sir Edward Lytton'a hükümet gerçeklerin olabildiğince su yüzüne çıkarılması amacıyla bir araştırma komitesi kursun önerisinde bulundu. Bir hükümet komitesi kurulması olasılığı ruhları korkuttu mu, ruhlarda insanlar gibi fazla burun burun olduklarında çoğalma eğilimi mi gösterirler, bunları bilmiyoruz. Ama huzursuzluk belirtileri göstermeye sürüler halinde toplaşıp masa bacaklarına sığınmaya başladılar. Sebebi ne olursa olsun bu politika başarılı oldu, kristal küreler pahalıydı, oysa hemen herkesin bir masası vardı. Böylelikle Mrs. Browning 1852 kışında İtalya'ya döndüğünde ruhların kendisinden önce oraya vardıklarını gördü. Floransa'nın masaları mikrobu hemen hemen tamamen kapmıştı. Elçilikten İngiliz eczacılara kadar diye yazdı Mrs. Browning, herkes masa başında. Her yerde. İnsanlar bir masanın başına toplandılar mı, bu whist oynamak için olmuyor. Hayır, bu masa bacaklarının yolladığı mesajları çözmek için oluyordu. Buna göre bir çocuğun yaşı mı soruldu? Masa bacaklarıyla yere vurarak kendini akıllıca ifade ediyor, alfabenin harflerini art arda dizerek cevaplar veriyor. Eğer bir masa insana çocuğunun 4 yaşında olduğunu söyleyebiliyorsa elinden daha neler gelmezdi ki? Dükkanlarda fırıl fırıl dönen masalar teşhir ediliyordu. Duvarlarda Scoperta e Livorno, dipnot, Livorno'da ortaya çıkmış, keşfedilmiş, çevirinin notu. Harikaların ilanlarıyla doluydu. 1854 yılına gelindiğinde akım öyle hızla yayılmıştı ki Amerika'da 400 bin aile ruhlarla münasebetten büyük zevk aldıklarını isim vererek bildirmişlerdi. İngiltere'den gelen haberlerde ise Sir Edward Bulwer Lytton'ın masa tıklatan Amerikalı ruhlardan birçoğunu Knepworth'e getirdiği, bunun memnunluk verici sonucu olarak da küçük Arthur Russell kahvaltıda gözlerini dikmiş kendisine bakan eski püskü, rödbeşamburlu, garip görünüşlü yaşlı bir bey gördüğünü söylediğinde ona bu açıklamada bulunmuşlardı. Sir Edward Bulwer Lytton'ın kendisini görünmez sandığı bildiriliyordu. Mrs. Browning bir öğle yemeği davetinde Lord Stanhope'un kristal küresine ilk kez baktığında hiçbir şey görmedi. Yaşanan günlerin önemli bir göstergesinden başka. Güneş ruhu ona Roma'ya gitmek üzere olduğunu söyledi söylemesine ama o Roma'ya gitmeyeceği için güneş ruhlarını yalanladı. Ama diye de ekledi, gerçeği söylüyordu. Harikuladeliklerini seviyorum. Ona serüvence denmez de ne denirdi? Yaşamını tehlikeye atarak Manning sokağına gitmişti. Wimpole sokağından atlı arabayla yarım saat uzaklıkta düşlerinde bile göremeyeceği bir dünya keşfetmişti. Neden Floransa'dan sadece yarım saniye uzaklıkta da başka bir dünya olmasındı? Daha iyi bir dünya. Ölülerin canlı kaldığı, bize ulaşmak için çırpındıkları daha güzel bir dünya. Her ne halse her şeyi göze alacaktı. Böylece o da masanın başına oturdu. Görünmez babanın parlak oğlu Mr. Lytton da geldi. Mr. Frederick Tennyson, Mr. Powers, Monsieur Villery de. Hepsi masanın başına oturdular. Masa tekmeler savurmayı bitirdiğinde de kalkmadılar. Çay içip krem şantili çilek yediler. Bu arada Floransa tepelerin morunda kaybolur yıldızlar seyrederken bir sohbet ne hikayeler anlatıldı, ne mucizeler nakledildi, yeminle. Burada hepimiz inanıyoruz. İsa bir tek Robert hariç. Derken içeri soluk beyaz sakallı sağır Mr. Kirkup daldı. Sadece şu cümleyi haykırmak için gelmişti. Bir ruhlar dünyası var, bir gelecek devleti var, bunu itiraf edeyim, sonunda ikna oldum. İnancını her zaman Handi ise tanrı tanımazlık olarak tarif eden Mr. Kirkup, sağırlığına rağmen sadece kendisini yerinden sıçratacak kadar yüksek 3 vuruş duyduğu için iman etmişse, Mrs. Browning nasıl olur da ellerini masanın üzerine koymazdı? Biliyorsunuz ki yarını gören bir tarafım vardır ve içinde bulunduğum zamandan dışarı çıkmak için çevremdeki tüm kapıları çalmak eğilimindeyimdir diye yazdı. Böylece inananları Kazagui diye çağırdı. İşte hepsi masanın çevresine oturmuş dışarı çıkmaya çalışıyorlardı. Flash olayı en yarım yamalak biçimde kavrayarak ayaklandı. Çevresinde etekler, pantolonlar kabarıp dönüyordu. Masa tek bacağı üzerinde duruyordu. Ama masanın çevresindeki beylerle hanımlar her ne duyuyor ya da görüyorlarsa Flash bunların tekini bile ne duyuyor ne de görüyordu. Doğru, masa tek bacağı üzerinde duruyordu ama bir yanına iyice abanırsanız bütün masalar kalkar. Kendisi ne çok masa devirmişti, bu yüzden ne çok azar işitmişti. Ama karşısında iri gözlerini kocaman kocaman açmış, sanki orada dışarıda harika bir şeyler görüyormuş gibi bakan Mrs. Browning vardı. Flash fırladı, balkona çıktı, çevreye bakındı. Bayrakları, meşaleleriyle bir Grand Duke daha mı geçiyordu? Flash sokağın köşesinde bir sepet karpuzun üzerine doğru eğilmiş yaşlı bir dilenci kadından başka kimseyi göremiyordu. Ama Mrs. Browning'in bir şeyler gördüğü kesindi, apaçıktı. Harikulade bir şeyler görüyordu. Eski Wimpole sokağı günlerinde bir keresinde ortada Flash'ın görebildiği hiçbir neden yokken ağlamıştı Mrs. Browning. Bir keresinde de o üzeri ince ince karalanmış kağıtlardan birini havaya kaldırıp gülmüştü. Ama bu farklıydı. Şu anda bakışlarında Flash'ı ürküten bir şey vardı. Odada ya da masanın içinde ya da iç eteklerle pantolonların içinde Flash'ın hiç mi hiç hoşuna gitmeyen bir şey. Haftalar geçtikçe Mrs. Browning'in görünmeyen şeye olan ilgisi arttı. Güzel sıcak bir günde mesela kertenkelelerin taşlara girip çıkışını seyredecek yerde gidip masanın başında oturdu. Kapkara yıldızlı bir gece kitabını okuyacak ya da elini kağıdın üzerinde ileri geri oynatacak yerde Mr. Browning dışarı çıkmışsa Wilson'ı çağırır, Wilson da esneye esneye gelirdi. Sonra birlikte masanın başına otururlardı. Başlıca işlevi gölge vermek olan mobilya parçası yerde tepinde, Mrs. Browning de Wilson'a işte yakında hasta olacağını söylüyor diye bağırdı. Wilson yalnızca uykusu olduğunu söyledi. Oysa çok geçmeden Wilson'ın ta kendisi, o uzlaşmaz, sopa gibi dosdoğru İngiliz Wilson çığlığı bastı ve bayıldı. Mrs. Browning hijyenli sirkeyi bulmak için sağa sola koşuşturmaya başladı. Flaşa sorarsanız bu sakin bir gece geçirmenin en iyi yolu değildi. Otursunlar kitaplarını okusunlar çok daha iyiydi. Hiç kuşkusuz gerginlik kaynağı belirsiz ama rahatsız edici koku, masanın hoplayıp zıplamaları, çığlıklar ve sirke Flaş'ın sinirleri üzerinde etkisini gösterdi. Bebek Penny'nin Flaş'ın saçları uzasın diye dua etmesi ona evet o Flaş'ın anlayabileceği bir dilekti. Ama kötü kokulu yaramaz görünüşlü adamların varlığını ve görünürde gayet sağlam bir maun parçasının böyle hoplayıp zıplamasını gerektiren bu çeşit bir dua, Flaş'ı efendisini o gürbüz aklı başında iyi giyimli adamı kızdırdığından daha çok kızdırıyordu. Ama Flaş'a göre her türlü kokudan, her türlü hoplayıp zıplamadan daha kötü olan Mrs. Browning'in pencereden dışarı baktığında sanki orada çok harika bir şey görüyormuş halleriydi. Orada hiçbir şey yoktu ki. Flaş onun önüne geçti. Mrs. Browning'in bakışları Flaş sanki orada değilmiş gibi uzaklara dalmıştı. Bu onun Flaş'a en zalimce bakışıydı. Flaş, Mr. Browning'in bacağını ısırdığında kapıldığı buz gibi öfkeden de beterdi. Regent's Park'ta Flaş'ın ayağı arabanın kapısına sıkıştığında attığı alaylı kahkahadan da. Gerçekten de Wimpole sokağını ve oranın masalarını özlediği anlar oluyordu. 50 numaranın masaları hiçbir zaman tek bacakları üzerine dikilmemişlerdi. Üzerinde Mrs. Browning'in değerli süsleri duran küçük masa hiçbir zaman yerinden kıpırdamamıştı. O çok geride kalan günlerde Flaş'ın divana sıçraması yeterdi. Mrs. Browning o an uyanır, onu görürdü. Şimdi bir kere daha divanın üzerine sıçradı ama Mrs. Browning Flaş'ı fark etmedi bile. Yazı yazıyordu, onunla ilgilenmedi. Yazmaya devam etti. Ayrıca medyumun ricası üzerine ruhani eller masada duran bir çelengi de alıp başımın üzerine koydular. Bunu yapan el olabilecek en büyük insan eliydi. Kar gibi beyaz ve çok güzeldi. Şu yazdığım elim kadar yakındı bana ve onu açık seçik gördüm. Flaş onu patileriyle sertçe dürtükledi. Mrs. Browning'in gözleri onu deldi geçti. Sanki görünmezdi Flaş. Sıçradığı gibi divandan indi ve merdivenlerden inip sokağa çıktı. Korkunç sıcak bir öğle sonrasıydı. Köşedeki yaşlı dilenci kadın karpuzlarının başında uyuyakalmıştı. Güneş gökyüzünde vınlıyordu sanki. Sokağın gölgelik yanını izleyerek Flaş iyi bildiği yollardan pazar yerine ulaştı. Meydanın tümü tenteler, tezgahlar ve parlak renkli şemsiyelerle cıvıl cıvıldı. Pazarcı kadınlar sepet sepet meyvelerin başında oturuyorlardı, güvercinler kanat çırpıyor, çanlar çalıyor, kırbaçlar şaklıyordu. Floransa'nın karışık renkli kırmaları çevreyi koklayarak, patileriyle şuna buna dokunarak gelip gidiyorlardı. Her şey bir arı kovanı gibi vızır vızır ve bir fırın kadar hararetliydi. Flaş gölgeye sığındı, kendini arkadaşı Katarina'nın yanına, onun büyük sepetinin gölgesine yere attı. Sepetin yanına içinde kırmızılı sarılı çiçekler olan kahverengi bir küpün gölgesi düşüyordu. Bunların üzerinde sağ elini ileriye doğru uzatmış bir heykel gölgeyi morlaştırarak koyultuyordu. Flaş yattığı serin yerden kendi meseleleriyle meşgul genç köpekleri seyretti. Gençlikten gelen neşenin tüm kendini bırakmışlığı içinde hırlıyor, ısırıyor, geriniyor, yuvarlanıyorlardı. Pazar yerinin çevresinde durmadan dönerek birbirlerini kovalıyor, giriyor, çıkıyorlardı. Onu da bir zamanlar benekli spenyeli kovaladığı gibi. Düşünceleri bir an için Reading'e gitti. İlk aşkı olan Mr. Partridge'in spenyeline. Gençliğin hazlarına, masumiyetlerine. Eh onlar da bir günlermiş. Gençleri kıskanmıyordu. Hayattan kam almıştı. Artık dünya ile bir alıp veremediği yoktu. Pazarcı kadın onun kulağının arkasını kaşıdı, Flaş'a üzüm çaldı diye ya da Başka bir kabahati yüzünden çok şaplak atmıştı ama Flash yaşlıydı artık. Kadın da yaşlıydı. O kadının karpuzlarına göz kulak oluyordu, kadın da onun kulağını kaşıyordu. Kadın örgüsünü ördü, Flash uyukladı, pazarcının malını göstermek üzere yarıp açtığı büyük pembe karpuzun üzerinde sinekler vızıldıyordu. Güneş leylak yapraklarının yeşilli beyazlı şemsiyenin kumaşından süzülerek tatlı tatlı yakıyordu. Mermer heykel güneşin ısısını hafifletip şampanya serinliğine döndürüyordu. Flash yattığı yerde güneşin postundan geçip çıplak derisini yakışına bıraktı kendini. Bir yanı kızarınca döndü, güneş öteki yanında kızarsın. Bütün bunlar olurken pazar yerindekiler çene çalıyor, çekişe çekişe pazarlık ediyorlardı. Pazarcı kadınlar geçip gidiyordu ya da duruyor, sebze meyveyi eliyorlardı. Flash'ın kulak vermekten hoşlandığı cinsten dinmek bilmez bir insan sesi uğultusu ve mırıltısı vardı. Bir süre sonra leylakların gölgesinde daldı gitti. Köpeklerin rüya görürken uyudukları gibi uyuyordu. Birden bacakları seyirdi. İspanya'da tavşan avladığını mı görüyordu rüyasında? Esmer adamların sepen sepen haykırışları arasında tavşanlar çalılıklardan dışarı uğrarken kızgın bir yamaçtan yukarı doğru koştuğunu mu görüyordu? Gene sakinleşti. Derken ard arda birçok kez kesik kesik hızlı hızlı pes perdeden havladı. Belki de Doktor Mitford'un tazılarını ava sürmek için kışkırttığını duymuştu. Sonra kuyruğu sallandı alık alık, yaşlı Miss Mitford'un yaramaz köpek, yaramaz köpek diye bağırdığını duymuş da kuyruğunu kısıp turpların ortasında durmuş elindeki şemsiyeyi sallayan hanımına mı dönmüştü? Sonra bir süre mutlu yaşlıların derin uykusuna dalarak yattı kaldı. Birden bedeninin her bir kası seyirdi. Şiddetle sarsılarak uyandı. Nerede olduğunu sanmıştı ki? Whitechapel'da haydutlar arasında mı? Gırtlağına gene bıçak mı dayalıydı? Her neydiyse dehşet içinde uyandı rüyasından. Sanki güvenli bir yere koşuyormuş, sığınacak yer arıyormuş gibi bir koşu kopardı. Pazarcı kadınlar güldüler. Ona çürük üzüm taneleri fırlatıp geri çağırdılar, aldırış etmedi. Sokaklardan uçarcasına giderken az kaldı at arabalarının altında kalacaktı. Ayakta arabalarını süren arabacılar ona küfredip kırbaçlarının ucuyla dokundular. Yarı çıplak çocuklar çakıl taşlarını fırlatıp deli deli diye bağırdılar. Flash koşup geçerken yanlarından analar kapıya koşup onları korkuyla içeri çektiler. Cinnet mi getirmişti? Güneş beynini mi döndürmüştü? Yoksa gene Venüs'ün av borusunu mu duymuştu? Yoksa o kıpır kıpır Amerikalı ruhlardan biri masaların bacaklarını mekan tutmuş ruhlardan bir tanesi en sonunda içine mi girmişti? Her neyse Flash Casa Quinn'in kapısı önüne varıncaya kadar bir arı bulutu gibi o sokaktan bu sokağa vınladı geçti. Bir koşu yukarıya çıktı ve hemen oturma odasına girdi. Mrs. Browning divanın üzerine uzanmış okuyordu. Flash içeri girdiğinde irkildi, başını kaldırdı, baktı. Hayır, ruh falan değildi. Sadece Flash'tı, güldü. Sonra Flash bir sıçrayışta divanın üzerine çıkıp da burnunu hanımının yüzüne yapıştırınca yazdığı bir şiir geldi aklına. Görüyorsunuz şu köpeği. Daha dün dalıp gitmiştim unutup onun varlığını. Ard arda düşünceler boşaltana dek ard arda gözyaşlarını, o an ıslak yanaklarımı yasladığım yastıktan, fanus kadar tüylü bir başın birden gördüm yüzüme yaklaştığını. Bir çift kocaman göz sapsarı, üstüme geldi düşük kulağı. Çarpıp kuruladı yanağındaki ıslaklığı. İrkildim önce alacakaranlık bir koruda, keçi ayaklı penin baskınına uğramış, bir Arkadyalı gibi gözlerim kuruyunca anladım. Flash'tı. Aştım şaşkınlığı, hüznü kutsadım, küçük bir canlıdan aşkın en yücesine yol açan Penny. Bu şiiri yıllar önce bir gün Wimpole sokağında çok mutsuzken yazmıştı. Artık mutluydu, yaşlanıyordu, Flash da öyle. Bir an onun üzerine eğildi, yüzü, geniş ağzı, kocaman gözleri ve yüzünün iki yanından sarkan ağır lüleleriyle hala garip biçimde Flash'ın yüzüne benziyordu. Farklı ama gene de aynı kalıptan çıkmaydılar. Karşılıklı birbirlerinde gizli olanı tamamlıyorlardı. Ama biri kadındı, öteki köpek. Mrs. Browning okumaya devam etti. Sonra bir kere daha Flash'a baktı ama Flash ona bakmadı. Flash diye bağırdı Mrs. Browning ama Flash'ın hiç sesi çıkmadı. Demin canlıydı, şimdi ölü. Hepsi bu. Garip şey, masa yerinden kımıldamadı bile. Kitabın sonu. 12 Temmuz 2001.